Ayrım 31, Cem Sultan, Turhan Tan, sayfa 339. Birkaç gün sonra ikinci bir olay onun elemini 3 kat arttırdı. İçinde kanayan yaralara bir yenisini daha yapıştırdı. Bu Granata'nın, yani Granada, düştüğü haberi üzerine Roma'nın gösterdiği çılgın sevinçti. Vatikan Endülüs'te İslam hakimiyetinin tamamen ve ebediyen sönmesi şerefine donanmıştı. Kapitol'ün çanı bir sevinç incili haykırıyor, koca şehri inletiyordu. Saint Anne şatosu, saraylar, evler ve her yer nur içindeydi, sokaklarda heyecanlı gösteriler yapılıyordu. Cem Sultan'ı en çok üzen şenliklerden sonra yapılan alaydı. Bu alayda Granada Fatihi olan İspanya Kralı ile Kraliçesi ve Granada'nın son hükümdarı Ebu Abdullah temsil ediliyordu. Kralla kraliçenin ellerinde birer altın defne dalı vardı. Ayakları altında Ebu Abdullah zincire bağlı olarak yatıyordu. Onları götüren arabanın 4 tarafında yaylar, tolgalar, mızraklar, kalkanlar, kılıçlar asılıydı. En önde yalın kılıçlı piyadeler yol açıyordu. Arabanın önünde renkleriyle ve elbiseleriyle Endülüs Müslümanlarını andıran zincire vurulu esirler sürükleniyordu. Arkada süvariler vardı. Halk, Roma halkı tam bir deli şuursuzluğuyla bu zafer alayını alkışlıyordu. Papa Hristiyanlığın bu büyük günü şerefine yapılan şenlikleri seyretmesini bir adam göndererek Cem'den rica etmişti. Bu kaba hareketten maksadı Hristiyanlığın İslamiyet üzerinde kazandığı zaferi ona anlatmak ve şehzadeyi ruhen sarsmaktı. Nitekim 2 gün sonra Cem'i yanına da çağırdı. Kendi dinine davet edip şu sözleri söyledi: "Mısır'dan oğlunu getirelim, ona kardinallik verelim, birlikte bizim dinimize dönün." Yara üstüne yara alan Cem bu sefer kızmadı, öfkelenmedi, yalnız ağladı. Kana kana ağladı ve şu cevabı verdi: "Şol günlere kaldık ki bizi dine davet edersiniz. Ben sizden Mısır yolunu isterdim, siz bana batıl yol gösterirsiniz. Biliriz, hot her kişiye kendi dininden gayrisi batıldır. İtikadımca şimdi Muhammed dini hak iken, siz hiç dininizden dönüp Muhammed dinine girebilir misiniz? İmdi kardinallik ve papalık değil, cem-i dünyanın saltanatın verseler ben dinimden dönmezim. Bunun gibi kelam hem bize ezadır, gayri değil." Dipnot, Vakıat-ı Cem, sayfa 24. Papa yine işi tatlıya bağlamak istedi. Kendisini çok sevdiği için böyle bir öneride bulunduğunu söyledi. Özürler sıraladı. Talihsiz Cem'i yerine yolladı ama emelinden dönmüş değildi. Ya Cem'i Müslümanlıktan çıkarıp manevi bir zafer kazanmak ya da onu bir ordu başına geçirip Türk eline saldırmak istiyordu. Ecel araya girmeseydi belki bu düşünceleri yüzünden Cem'i üzecekti. Bir daha ve bir daha incitecekti. Ancak ölüm araya girdi. Cem'i 8. Innocentius'tan kurtardı. İsa'nın vekili kısa bir hastalıktan sonra 60 yaşındayken emellerini, hayallerini, kinlerini, hınçlarını Vatikan'da bırakarak göçüp gitti. Papa can çekişirken kilise ileri gelenlere olağanüstü tedbirler almışlar, Vatikan'ı kale haline koymuş, bir sürü asker getirerek pencerelere, koridorlara, merdivenlere yerleştirmişlerdi. O arada Cem Sultan'ı da dairesinden kaldırarak alt kata, mahzenimsi bir yere kapamışlardı. Yeni papa seçilirken bir karışıklık çıkmasından ve Cem'in de o sırada kaçırılmasından korkuyorlardı. Cem bu mahzende 20 gün kaldı. 6. Alexander Borgia'nın papa atanmasından sonra da eski yerine gönderilmedi. Saint Anne şatosuna nakledildi. Bu şato aşağı yukarı bir mahbesti. Şu kadar ki Cem mahpus değildi, çıkıp gezmekte serbestti. Hatta papa henüz 18-19 yaşında bulunan oğlu Don Juan'ı da Cem'e arkadaş yapmıştı. Gece yarılarına kadar birlikte bulunmalarını istiyordu. Alexander Borgia tarihin hala kanayan yaralarından biridir. Yılan olarak yaratılmışken nasılsa insan kılığına girmiş bir yaratıktır. Papalık makamına sürüne sürüne yükselmiş, ölünceye kadar 4 tarafa zehir kusmuştur. Bugün adı anılırken bile fikirlerde bir zehirleniş sezilir, kitaplardaki isminden irin kokusu yayılır. Bu adam çok zekiydi. Emeline ermek için her şeyi yapacak kadar da cesurdu. Cem'i papalık makamı için yararlı bir unsur haline koymayı tasarlayınca ölen papa gibi hareket etmedi, bambaşka bir yol tuttu. Kademeli bir plan kurdu. Bu planın her basamağında bir düzen, bir tuzak vardı. Cem ne kadar sert olursa olsun mutlaka onlardan birine düşüp kırılacaktı. Alexander Borgia yaptığı planda bir psikoloji uzmanı gibi düşünmüştü. Cem'in Hristiyanlıktan adeta ürktüğünü bildiği için ona karşı bağnazlıktan uzak davranmayı en başa geçirmişti. Artık Cem'i Hristiyan yapmak düşüncesi Vatikan'da ölmüştü. Kendinden önceki papanın adı gibi bu yanlış düşünüşü de ağza alanları azarlıyordu. Sonra Cem'in güzelliğe çok bağlı ve güzellikler önünde çok zayıf bulunduğunu da göz önünde tutmuştu. Oğlu Don Juan'ı ona arkadaş yapması bu nedenden ileri geliyordu. Don Juan hem güzeldi hem hovardaydı. Papa oğlunun Cem'i baştan çıkarıp istenilen yere sürükleyeceğine güveniyordu. Gerçekten Cem zeki ve mesut papanın bir uçurumda kapanmak üzere açtığı güllü sümbüllü yola girmekle gecikmedi. Don Juan'la pek çabuk samimileşti. Fatih'in talihsiz oğlu ince, duygulu ve mert yürekli bir adam olmasına rağmen hayli saftı. Tatlı dile, güler yüze dayanamazdı. Hele güzelliğin önünde pek çabuk zayıflığa düşerdi. Don Juan'ın kendisine candan yaklaştığını, sokulduğunu görünce her şeyi ve hatta papalığa kinini unuttu, delikanlıyla dost oldu. Cem'in yürüttüğü düşünce çok basitti. Roma'da gördüğü kabalıkları artık Vatikan'dan değil, ölen papanın şahsından biliyordu. ''Beş parmak birbirine benzemez demezler mi?'' Cem de bu sözü hatırlayarak Innocentius'la Alexander'ın çok ayrı kişilikler olduğu sonucuna varıyordu. Hele din değiştirmek, Macaristan'a gitmek, bir Haçlı ordusuna kumanda olmak gibi önerilerin artık ortaya atılmaması, şehzadenin yüreğine büsbütün güven veriyordu. Don Juan babasının oğluydu ve babasından aldığı talimatı kelime kelime yerine getiriyordu. İlkin Cem'e Türklüğe karşı beslediği sevgiyi anlatmakla dolabını gevirmeye girişti. Hemen her gün Türk'ün bir harika olduğunu söylüyordu. Cem iki sıra ince arasında kulağına sunulan bu elmas kasideyi dinlerken gahş olurdu. Kendinden geçerdi ve bazen dayanamayarak yalvarırdı. ''Söyle prens, söyle, bir daha söyle. Sözlerim bana merhem oluyor, garipliğimi unutturuyor.'' Don Juan bir papa oğlu olduğu halde dinlerin de aleyhinde bulunmaktan çekinmez. ''Aman dostum'' derdi, ''hayat kandır. Ben şapkamı yalnız temiz kanlar önünde çıkarırım.'' İtikatlar, imanlar beni ilgilendirmez. Ama kimsenin imanına da karışmam. Rüyaların zevki ya da sıkıntısı gibi imanların da neşesi ya da kederi sahibine aittir. Bunlar, bu sözler Cem'i ayrı ayrı memnun eden şeylerdi. Türk'ü candan sever görünen, Müslümanlığa nefretle bakmayan bu genç prens yavaş yavaş onun yüreğinde yer tutuyordu. Vaktiyle Savoy dükü güzel Charles için beslediği yüksek muhabbeti hemen hemen Don Juan için de beslemeye başlamıştı. Yine bu muhabbet yüzünden artık papayı da seviyor, sık sık ona selam gönderiyor, gördüğü iyi muameleden dolayı teşekkürler ediyordu. Cem eğlenceyi severdi çünkü eğlence içinde büyümüştü. Bazı alışkanlıklar vardır ki ömür boyu sürer. Olaylar onların gelişine engel olsa da ruh kendilerini korumaktan geri kalmaz. Cem de sazlı sözlü, meyli neyli eğlencelerin özlemini bendiğinden atıp çıkarmamıştı. Yurdunu düşündükçe orada geçirdiği eğlenceleri de hasretle anardı, için için yanardı. Don Juan bir iki haftalık ilişkiden sonra Cem'in bu özlemine de parmak bastı. Saint Anne şatosunda eğlenceler düzenlemeye koyuldu. İtalya'nın en şöhretli rakkaseleri, en değerli sazendeleri bu eğlencelerde bulunduruluyor, sürekli danslar yapılıyor, gürültülü teraneler yaşatılıyordu. Bir gün Don Juan Cem'e geldi, kendisini ertesi gün için kardeşi Cesar Borgia'nın sarayına davet etti. Alexander'ın yaratılışı bakımından gerçek oğlu işte bu Sezar'dı. O sırada Valencia kardinaliydi. Babasından büyük bir nüfuza sahipti. Cem'i hazırlanan uçuruma düşürmek için o da araya girmişti. Şeytani kamçısıyla mukadderatı hızlandırmak istiyordu. Cem Valencia kardinalinin bu nazik davetini teşekkürle kabul etti. Zaten Don Juan'ın bulunacağı her yer onun için bir neşe yurdu demekti ve oraya koşa koşa gidecekti. Adı dillerde gezen Cesar Borgia'yı yakından görüp tanımak fırsatı ise bu daveti büsbütün değerlendiriyordu. Fatih'in oğlu ertesi gece atlandı. Birkaç adamını ve Valencia kardinali tarafından gönderilen süvari mangasını arkasına taktı, saraya gitti. Daha çok uzaktan kendi şerefine kurulan ahengin nuru parıldıyordu. Yüzlerce çırakman, fanus, kandil saraya giden yolu ışık içinde bırakmıştı. Kapıda askerler selamı duruyordu. Merdiven dibinde heyetler yerlere kapanarak muhteşem misafiri ağırlıyordu. Sezar da merdiven başında bekliyordu. Cem her şeyden ve herkesten önce Don Juan'ı görmek istedi, etrafına bakındı ama genç dostunu bulamadı, neşesi kaçtı. Cesar onun birdenbire kederlenen gözlerindeki ıstırabı sezdi, misafirinin ellerini tutarak teselli etti. ''Biraderim Papa Hazretlerinin yanındadır. Ben aziz prensimizi o gelinceye kadar sıkmamaya çalışırım.'' Sezar'ın kurduğu eğlence alemi cidden yüksekti. Havuzlu bir salonda dünyanın en ince hünerleri bir sel gibi akıp gidiyordu. İlkin sessizlik içinde şarap içiliyor, saz dinleniyor, dans seyrediliyordu. Sonra sıra çılgınlıklara geldi, havuz eğlenceleri yaptırıldı, balıklaşan kadınlara altından yemler atıldı. Adam boyu billur kavanozlara yine o havuzdan tutulan altın saçlı, bülbül ağızlı balıklar kapatıldı. İpek halılarda pamuk tenlerin yılan oyunları seyredildi. Daha birçok şey yapıldı. Gülündü, eğlenildi, sarhoş olundu. Cem bütün bu eğlenceler sırasında Don Juan'ı düşünüyor, sık sık kapıya bakıyor ama o bir türlü gelmiyordu. Cem'i de üzüntü bürüyordu. Bir aralık üzüntüyü yenmek için şaraba yanaştı, alabildiğine içmeye koyuldu. Ancak alkol umduğu şifayı vermiyor, üzüntüsü gittikçe çoğalıyordu. Gece yarısından sonra sabrı tükendi, tahammülü kırıldı, Sezar'a sordu. ''Bizim genç dost nerede, rahatsız filan olmasın?'' Valencia kardinali bir kavanozdan balık çıkarmakla meşguldü. Belinde keşiş kuşağı, boynunda elmaslı haç, bu nazik işi tel kırmadan yapmaya savaşıyordu. Cem'in uzaktan Don Juan'ı sorduğunu işitince kolları arasındaki ıslak yaratığı havuza attı. Sendeleye sendeleye Cem'in yanına geldi. ''Don Juan'' dedi, ''sizi fazla ilgilendiriyor, adeta kıskanıyorum. Biraz da beni seviniz, beni sevindiriniz.'' Cem şöhretli kardinalin neşeden hezeyana geçmek üzere olduğunu gördü, şu cevabı verdi. ''Biz sizin iltifatınıza muhtacız, çünkü garibiz. Yüzünüzü güler gördükçe seviniyoruz, iftihar ediyoruz.'' ''İyi, çok iyi ama henüz prens gibi konuşuyorsunuz. Biraz çapkın olunuz, biraz bana benzeyiniz. Burası papa salonu değil, Sezar'ın evidir. Benim evimde her şey silinir, kardinallik külahı bile değişir. Yerine apaş kasketi gelir. Siz de biraz bize benzeyin.'' Sonra Cem'in ellerinden tuttu. ''Siz de bu değişikliği ben yapamam ama yapan bulunur. Benim de gelin, size Don Juan'ın dişisini göstereyim. Göreceksiniz ki o sizin Sosenaj'da gönül verdiğiniz Eren'den güzeldir. Nis'te bıraktığınız kadından güzeldir. Şu resmini halılara işlettiğiniz Mari'den güzeldir. Don Juan'dan güzeldir, hatta benden güzeldir.'' Dipnot, Tour de Zizim'de Cem'in daireleri zarif ve resimli halılarla döşeliydi. Burgenhof'te hala yaşayan geleneklere göre bu halıların çoğuna Cem'in sevgilisi Marie de Blanchefort'un resmi işlenmişti. Burgenhof'lüler Cem Sultan'ın Marie'yi avda gördüğünü, resimlerinde av manzaraları gösterdiğini söylerler. Bütün resimlerde Marie elinde bir kuş tutmakta ve bir eliyle çiçeklerden çelenk örmektedir. Başka bir tablo Marie'yi bir çadır önünde göstermektedir. Sarışın kız mavi kadifeden elbise giymiştir. İki yanında iki uzun sırık vardır. Bunların üzerinde üçer aylı bayraklar dalgalanmaktadır. Ahmet Refik Bey'den Sultan Cem adlı kitabından. ''Yalnız yamandır, sevmez sevdirir, yanmaz yandırır, öpmez ısırır. Nasıl böyle bir kadınla görüşecek kadar cesur musunuz? Sizi gülen, konuşan, yakan ve çıldırtan bir parsa takdim edeceğim. Bu benim kız kardeşimdir, babamın ilahıdır. Korkmazsanız gelin onu görün.'' Cem de ne kadar olsa Çakır Keyif'ti. Don Juan'ı özlemek ve gözlemekle birlikte bir şeyler, birçok şey istiyordu. Valencia Kardinali'nin çok güzel bir kadından bahsettiğini işitince engin bir hülyaya kapıldı. Kendiliğinden ayağa kalktı. Teşekkürlerini ve merakını haykırdı. Teşekkür ederim prens. Hemşirenizi tanımakla büyük bir şeref kazanmış olacağım. İşte ayaktayım ve emrinizi bekliyorum. Gidelim prensim, gidelim. Ama Lucrezia'nın bir pars olduğunu unutmayınız. Yaralanırsanız karışmam. Sarayınızda ve kız kardeşinizin eliyle alınacak yara mutlaka gönülde açan bir lale olur. Ben öyle bir laleyi taşımakla iftihar ederim. O halde buyurun, beni takip edin. Havuzda oynaşan balıklara yine avuç avuç yem atarak halılar üzerinde ısıracak gönül araya araya kıvranan, rakkaselere fiskeler vurarak salondan çıktılar. Birçok koridoru geçtiler, başka bir daireye geldiler. Burası yarı loştu, ıpıssızdı. Şuradan buradan bir gölge gibi peyda olup öteye beriye giden hizmetçiler ne konuşuyor ne topuk sesi çıkarıyorlardı. Hepsinde esrarlı bir akış, o loşluğa yakışan bir süzülüş vardı. Cesar Borgia bir kapının yanında durdu. Prens dedi, burası bizim Pars'ın yuvasıdır. Yüreğinizi hazırlayın, cesaretinizi toplayın. Çünkü Pars ansızın atılır. Kapıyı açıp içeri girdi. Cem'i de elinden tutup eşikten geçirdi. Şimdi boş ama çok aydınlık bir salondaydılar. Cesar yumuşak halıları çiğneyerek 5-10 adım attı. Cem'e iki büyük boy aynası gösterdi. Bakınız dedi, ne kadar güzel değil mi? İşte her şey bu aynalardadır. Lütfen gözünüzü kapayın. Cem kendiliğinden gözlerini kapadı. Bir peri hikayesi dinliyor gibi heyecan içindeydi. Kısa, çok kısa bir müddet sonra Cesar'ın sesi gene yükseldi. Gözünüzü açınız. Hayret, önünde durdukları ayna bir kapı gibi açılmıştı. Karşılarında akla durgunluk veren bir tablo parlıyordu. Büyük bir sofra, göz kamaştırıcı bir ışık bolluğu, 20'den fazla genç kız ve ortada boylu boyunca uzanmış bir kadın. Cem'in gözü süsten ışıktan ve kızlardan bir an için ayrılarak kadının üzerinde durdu. Çünkü o güzel kelimesinden de güzel bir yaratıktı. Rengin, nurun, cazibenin birleşip de vücuda getirdiği canlı bir abideydi. Saçlarında şafakları utandıran bir muhteşem gece kıvrılıyor, gözlerinde sonsuzluktan iki siyah parça gülümsüyor, dudaklarında anlatılamaz bir renk parlıyordu. Boy ölçünün canlı bir kavramıydı, ten hayalleri eriten beyaz bir ateş kütlesine benziyordu. Cesar ilerledi, Cem'i de ilerletti. Bu güzellikten güzel kadının önüne kadar geldi. Al sana dedi, bir aslan Türk. Kaç yıldır adı dünyanın ağzında geziyor. Sen de kaç yıldır işitiyorsun. Kendini de uzaktan görüyorsun, tanıyorsun. Bu gece onu sana ve seni ona yakından tanıtmak istedim. Umarım ki birbirinizden hoşlanırsınız. Lucrezia elini uzattı. Binbir kadeh şarabın veremeyeceği bir hazzı Cem'in ta iliklerine döken bir sesle iltifat etti. Hoş geldiniz prens, oturun. Ve ilave etti. Don Juan'ın dostu benim de dostumdur. Cesar'ı sevenleri ben de severim. Onun için sizi burada hususi odamda ve bu kıyafette kabul ediyorum. Cem hayatının ilk eğilişini yaptı, eğildi. Başı göğsünde aşağılara inerken gözlerinde Lucrezia'nın eşsiz güzelliği uzanıyor ve o gözler secde yerinde ilahını arayanların özlemiyle tutuşuyordu. Başını kaldırdığı zaman aşıktı. Şair odur ki eserinin mutlaka hayret uyandırdığını bilir ve o eseri dinleyenlerin yüzünde hep o hayreti arar. Güzel de vardır ki her gözün kendini seyrederken yandığını sezer. Lucrezia işte bu güveni pek haklı olarak taşıyan bir kadındı. Bütün Roma'da kendi güzelliğine karşı ayakta kalabilmiş tek bir yürek yoktu. Her göz bebeğinde onun hayali yaşıyordu, her kulakta onun sesi dolaşıyordu. Bu yüzden Cem'in de nasıl bir sarsıntı geçirdiğini pek iyi biliyor ve için için gülüyordu. Şehzadenin henüz taze bir ateşle dolu gözlerini derin derin süzdükten sonra sordu. ''Nasıl, bizim Cesar sizi eğlendirebildi mi?'' Cem'den önce Cesar cevap verdi. ''Eğlendirebilseydim burada bulunmazdı. Kusuruma prense bağışlatmak için senin yardımına sığınıyorum.'' ''Ben bu yardımı sevine sevine ve seve seve yapacağım ama sen yerine git, bizi yalnız bırak.'' Sezar Fatih'in oğlunu selamladı. Cansız gibi görünen o sıra sıra kızların hepsine birer fiske vurdu. Sendeleye sendeleye çıktı. Odayı açığa vuran ayna da tekrar kapandı. Orası kapısız bir yuvaya döndü. Cem bir taraftan ayılıyor, bir taraftan sarhoşlaşıyordu. Lucrezia'nın sesi alkolü silen ve yerine başka bir iksir koyan efsunlu bir süngere benziyordu. Aşk, iştah ve heyecan püsküren bu iksir, o sesten ve sesin sahibi olan eşsiz güzelin gözlerinden damla damla sızarak Cem'in ruhunda gölleşiyordu.
31. ayrımın sonu. Sayfa 348.